Ayrım 15.
Alt kültürde grup ruhunun yapısının etkisi altında bireyle grubun öteki bireyleri arasında yaşanan süreçler alkol ve madde kullanımı ve bağımlılık davranışını oluşturur. Grup içine giren bireyi başkalarıyla birlikte olmanın verdiği anlayış, dayanışma, güven, paylaşma duyguları içinde çeşitli öğrenme süreçleriyle farkında olarak ya da olmadan alkol ve madde alt kültürünün etkisi altına girer. Boşalma, kendisini anlatma, dertleşme, içine dökme olanağı bulur. Grup içinde rolü ve yeri olduğunu inanır. Grupta kalabilmek için boyun eğme, inanma, özdeşleşme, özümseme süreçlerinden birisini ya da birkaçını kullanarak grubun ortak amaçlarını, beklentilerini, ilkelerini, kurallarını benimsemeye çalışır. Böylece davranış, tutum, eylem değişiklikleri ortaya çıkar. Bu değişiklikler toplumsal hızlanma ve toplumsal riske girme süreçleriyle pekişir. Bireyin malı olur. Grup içinde ve dışında süreklilik kazanır. Bağımlılığı doğru ve haklı gösterme çabası. Grup içinde bulunmaktan mutlu olan, içinde bulunduğu ortamda rol ve yer sahibi olduğuna inanan genç, kendini başkalarından farklı üstün görür, alkol ve madde kullanımını bağımlılığa bir saygınlık simgesi olarak kabul eder. Kendini ortak kültürden soyutlar, ortak kültüre karşı kızgınlık, öfke, kin, nefret gibi duygular besler. Bir yandan yüksek kaygı düzeyi, öte yandan kızgınlık, öfke, kin, nefret gibi olumsuz duyguların etkisi altında, gerçeklerden kaçış doğrultusunda olumsuz savunma düzenlerinin kullanılması süreklilik kazanır. Kişilik yapısının temel özellikleri arasında yer alır. Böylece içinde bulunduğu alkol ve madde alt kültürünün etkisi altında rahatlamak, mutlu olmak amacıyla bunları almaya başlar. Alkol ve madde kullanımını bağımlılığı sürdürmek için akla uydurma, gerçekleri çarpıtma, dışa yansıtma, kötüleme, yatsıma, duygu yalıtımı, tepki oluşturma gibi savunma düzenleriyle kendince doğru ve haklı nedenler bulmaya çalışır. Alkol ve madde kullanımının engel aşmada, sorun çözmede geçerli yol olduğuna inanır. Başkalarını da inandırmak için çaba harcar. Alkol ve madde kullanımı günlük ve gelecek yaşamın tek amacı olur. Bu yüzden aile, ev, iş ilişkileri bozulur. Başkalarıyla çatışma ve sürtüşmeler ortaya çıkar. Bu durum kimi kez pişmanlık ve suçluluk duygusu yaratır. Ancak bu duyguların yol açtığı endişeyi, kaygıyı azaltmak için alkolden ve maddeden medet umulur. Alkol ve madde kullanımının yol açtığı bedensel, ruhsal, toplumsal sorunları tartışma olanağı ortadan kalkar. Tartışmalar çoğu kez bağırıp çağırma, vurma, kırıp dökme, kavga, saldırı ve şiddet eylemleriyle son bulur. Alkol ve madde alt kültürde küreselleşiyor. Kendine özgü amaçları, davranış biçimleri, değerleri, tutumları olan alkol ve madde alt kültürü sınır tanımadan gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde yaşayan gençlerden bir bölümünü etkileyerek onların alkol ve madde kullanmasına yol açan toplumsal nedenlerin önemli öğelerinden birisi olmuştur. Kuşkusuz bütün ülkelerde alkol ve madde kullanan gençlerin yaşadıkları kültürden ayrı, ortak alkol ve madde alt kültürü içinde yaşadıklarından söz etmek, konuyu basitleştirmek ya da kolaydan almak biçiminde yorumlanabilir. Ne var ki çeşitli ülkelerde yaşayan alkol ve madde kullanan gençlerin benzer kişilik ve aile yapıları, ortak grup amaçları, davranışları, değerleri ve tutumları olduğu göz önünde tutulursa, günümüzde bunların ortak bir kültürün etkisi altında kaldıklarını kabul etmek gerekir. Bu, insanlık tarihi boyunca değişik ülkelerde oluşmuş alkol ve madde alt kültürünün çağımızın iletişim ve haberleşme araçlarından yararlanarak oluşturduğu yeni bir kültür bileşimidir. Bu araçlar yardımıyla kıtadan kıtaya, ülkeden ülkeye, toplumdan topluma yayılmaktadır. Amaçsızlığın, inançsızlığın, değer ve kavram kargaşasının temel olduğu alkol ve madde alt kültürüne giren, yaşamını böyle arkadaşların oluşturduğu çevrede sürdürmeye başlayan genç, bu tür maddeleri kullanmaya başlar, bunlara alışır, bunların tutsağı durumuna gelir. Artık onun için tek amaç bağımlı olduğu maddeyi elde etmektir. Onu bulmak için her türlü çabayı gösterir, para çalar, soygun yapar, adam döver, hatta cinayet bile işleyebilir. Alkol ve madde alt kültüründe amaç söz konusu maddeleri kullanarak az duymak, mutlu olmak, gerçeklerden kaçmaktır. Bu amaca ulaşmak için araç madde olup bunların kullanımına ve etkilerine ilişkin olarak oluşmuş ortak bilgiler, değerler, duygular, düşünceler benimsenir. Alkol ve madde alt kültürü içine giren genç önce kullanılan maddelerin alt kültüre özgü elde ediliş yollarını, kullanım yöntemlerini öğrenir. Daha sonra alkol ve madde argosu, giyim, kuşam, müzik, cinsel yaşantı, genel ve özel davranış kalıplarını ve dünya görüşünü, felsefesini benimser. Amacından saptırılan Zen Budizm ve varoluşçuluk. Alkol ve madde alt kültürünün oluşmasında kimi din ve felsefe öğretilerinin etkisi olmuş ya da bu öğretiler çarpıtılarak alt kültürün oluşmasında kullanılmıştır. Günümüzde alkol ve madde alt kültürü içinde yer alan din öğretilerinin başında amacından saptırılan Zen Budizm yer alır. Özellikle Doğu ve Uzak Doğu ülkelerinde yaygın olan Zen Budizm gizemci mistik bir öğretidir. Bu öğretide insanın aklının din yaşamını engellediği, bilincin evrenle bütünleşmesini önlediği, Bu nedenle insanın iç denetimli başka bir deyişle zen ilkelerine uyularak sağlanan irade gücüyle aklın sınırlarını aşıp dinin ve yaşamın özüne varılabileceği kabul edilmiştir. Aklın sınırlarının irade gücüyle aşılmasını öngören zen Budizmin temel ilkesi alkol ve madde alt kültürü tarafından saptırılarak bu sınırın aşılması için irade gücünü azaltan ya da bütünüyle ortadan kaldıran maddelerin kullanılması önerilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde yaygın olan alkol ve madde alt kültürü içinde yer alan saptırılmış Zen Budizm öğretisi yeraltı basınının çok sık kullandığı bir dayanak olmuştur. Varoluşçuluk 20. yüzyılda sıcak ve soğuk savaşların, ekonomik bunalımların, hızlı değişme ve gelişmenin, kentleşme ve sanayileşmenin oluşturduğu kargaşa ortamı içinde eriyip giden, kişiliği silinen bireye saygınlık kazandırmak amacıyla gelişen bir felsefe öğretisidir. Bu öğreti nesnel varlığı insana, İnsanı bireysel varlığa, bireysel varlığı da bireysel düşünce ve sorumluluğa bağlamıştır. Bu öğreti bireyin yaşamasından başka her şey boştur diye yorumlayanlar, toplumsal sorumluluktan arınmış, alabildiğine özgür bireysel yaşantının sınırlarını genişletmek için alkol ve madde kullanımını doğal karşılamışlardır. Ayrıca bu öğretinin hatalı ve yüzeysel yorumunu yapan sıradan filmlerin, oyunların, öykülerin, romanların etkisiyle birçok genç kendilerini toplumdan soyutlayarak, hatta içinde yaşadıkları kültüre, toplum yapısına başkaldırarak, karşı çıkarak alkol ve madde alt kültürünün içine girmişlerdir. Kurulu düzene başkaldıran gençlik akımları. 1968 yılında Avrupa'nın birçok ülkesinde ve ülkemizde ortaya çıkan gençlik hareketlerinin düşünce ve eylem biçimini Herbert Marcuse'nin 1955 yılında yayınladığı Aşk ve Uygarlık, 1964 yılında yayınladığı Tek Boyutlu İnsan kitaplarında yer alan görüşler etkilemiştir. Bu görüşlere göre ileri toplumlarda yaşayan insanlar kişisel özgürlüklerini yitirmiş, robotlaşmış, maddi olanakların rahatlığı ve gevşekliği içinde tek boyutlu insan durumuna gelmiştir. Devrimleri gerçekleştirecek güç toplumların üretim dışında kalan kesimidir. Bu kesimin güç ve işbirliğiyle sanayi toplumları yıkılır. İnsanın eylem yapabilmesi için cinsel sorunlarını da içeren bütün sorunlarını çözmesi, kurulu düzene başkaldırması, karşı çıkması gereklidir. Herbert Marcuse'ye göre başkaldıran insan özgür insandır. Bu görüşlerin etkisi altında kalan kimi genç kurulu düzene başkaldırmak, karşı çıkmak, özgür olmak amacıyla alkol ve madde alt kültürüne girmiştir. 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra dünyanın birçok ülkesinde ve ülkemizde alkol ve madde alt kültürünü benimseyen çeşitli gençlik akımları olmuştur. Gençlik akımları içinde yer alan gençler alt kültürün, alkol ve madde kullanımının etkisi altında yaşadıkları kültürün toplum yapısının dışında kalmışlar, gerçek dışı düşler peşinde topluma yabancılaşmışlardır. Alkol ve madde alt kültürünü içeren gençlik akımları Amerika Birleşik Devletleri'nde Beatnik ve Hippie, Almanya'da Habstarken Riot, Danimarka'da Anderupon, Fransa'da Blosen Noirs, Hollanda'da Prova, Japonya'da Zaizo Zoku gençlik gruplarıyla başlamış. Bunları İngiltere'de Teddy Boys, Moods, Rockers, Skinheads, Heavy Metal, İtalya'da Vitelloni, İsviçre'de Sukuna Folke, Kanada'da Nozerne, Polonya'da Hollingens, Rusya'da Stilage adıyla ortaya çıkan gençlik akımları izlemiştir. İlk başladığı günden günümüze kadar etkisini sürdüren dünyanın birçok ülkesinde ve ülkemizde etkili olan gençlik akımlarının başında Hippie, Teddy Boys, Moods, Rockers, Skinheads, Heavy Metal yer almıştır. Esrar ve marihuana hippilerin ortak simgesi oluyor. Beatnik ve hippie akımı 1950 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuştur. Hippie sözcüğünün gerçek anlamı ve karşılığı kesin olarak bilinemiyor. Ancak hip ya da hep sözcüğünün müzik çalarak dilencilik yapanlar için kullanıldığını biliyoruz. 1950 yılında Beatnik adı altında başlayan gençlik akımı kısa bir süre sonra hipster adını almış, daha sonra hippie sözcüğüne dönüşmüştür. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1950 yılının başında oluşan değişik adlar altındaki gençlik grupları aynı yılın ortalarında savaş yerine aşk sloganlarıyla ilk hippie akımını başlatmışlar. Kore Savaşı nedeniyle yaşlı kuşakları suçlayan gençler tarafından desteklenen bu akım önce Amerika'ya daha sonra Avrupa'ya yayılmıştır. İlk 10 yıl içinde davranışları, tutumları, yaşantıları, giysileri ve alışkanlıklarıyla yaşadıkları toplumlara yabancı gelen bu gençler yarı deli olarak nitelendirilmiş. Ancak 1960'tan sonra toplumlar bu akımın nedenlerini, görüşlerini, amaçlarını anlamaya başlamışlardır. 1960 yılında hippie akımını benimseyen bir genç San Francisco'da Hayes sokağında Blue Unicorn adında açtığı bir kahveyi bu akımın öncülüğünü yapan şarkıcı Bob Dylan, ozan Allen Ginsberg, Leonora Cadell, ressam Michael Bowen ve tiyatro yazarı Michael McCurry toplamış, böylece bu akımın yayılması yeni boyutlar kazanmış, görsel sanatları, müziği, şiiri etkilemiştir. Hippi gençlik akımı içinde yer alan gençler kendi beğenilerine göre renkli giysileri, uzun saçları, esrar ya da marihuana bulunan elden ele dolaşan sarma sigaraları ya da pipolarıyla alanlarda, caddelerde, parklarda, sokaklarda toplanıp yaşlı kuşakları ve yöneticileri yalancılıkla suçlamış, atom bombasının, ırk ayrımının, Vietnam Savaşı'nın son bulmasını isteyen büyük gösteriler, yürüyüşler yapmışlardır. Bu gösteriler sonucu hippie gençlik akımı içinde yer alan esrar ve marihuana kullanımı, kurulu düzenleri, yaşlı kuşaklara karşı çıkan gençlerin ortak simgesi durumuna gelmiştir. Böylece esrar ve marihuana kullanımı bu akımın etkili olduğu bütün ülkelere yayılmıştır. 1970 yılı başlarında hippilerin dünya görüşü ve yaşantısı daha belirgin biçimde ortaya çıkmıştır. Genel olarak geleneksel kabul ettikleri çağdaş uygarlığa karşı olan, bu uygarlığın olanaklarından yararlanmayı kabul etmeyen hippiler, bütün öğretiler ve düşüncelere de duyarsız ve ilgisiz olup, ilkel komün yaşantı biçimini ve yüzeysel Budizm öğretisini benimsemişlerdir. Rock and roll müziğinin idolleri. Teddy Boy takımı da 1970'li yılların sonlarına doğru İngiltere'de doğmuştur. Hippilerin dünya görüşünü benimseyen bu gençler, daha özenli ve birbirlerine benzer giysileriyle onlardan ayrılmışlardır. Oldukça pahalı ve yeni giysiler içinde olan Teddy Boys, önde uzun, arkada kısa seçilmiş saçları, geniş vatkalı omuzları olan kadife ceketleri, soba borusu gibi dar ve sert pantolonları, süslü büyük pabuçları, uyuşturucu bulunan pipoları ile dikkati çekmiştir. Rock and roll müziği bu akımla birlikte doğmuş ve bu akımın simgesi olmuştur. Bu müziğin öncülerinden Billy Holly ve Elvis Presley, önce Teddy Boys'un sonra bütün hippilerin idolü durumuna gelmiştir. Moods ve Rockers birbirlerine karşı olan iki gençlik grubunun oluşturduğu akımlardır. 1960'lı yılların ortalarında doğmuş, giysileriyle birbirlerinden ayrılmıştır. Moods'lar kısa saçlı olup kısa soluk spor ceket giyerek küçük tekerlekli motosiklet kullanırlardı. Rockers iri başlı maden çivilerle süslü deri ceket giyip büyük motosiklet kullanırlardı. Zamanla her iki grup Skinheads grubu içinde eriyip kaybolmuştur. Saldırganlığın temel eylem biçimi olduğu gruplar. Skinheads 1960'lı yılların sonunda doğmuştur. Kısa kesilmiş saçları, sivri maden düğmelerle süslü ceketleriyle özel görünüşleri vardı. Genellikle Hint ve Pakistan kültürünü, onların yaşam biçimini ve müziğini benimsemişlerdi. Buraya kadar söz konusu edilen akımlar içinde Skinheads, saldırgan davranış ve eylemlere en yatkın grup özelliğini taşır. Başka bir deyişle bu akımın temel eylem biçimi saldırganlıktır. Bu akım zamanla hippie akımından etkilenmiş, bir ölçüde onu da etkileyip onlara da saldırgan nitelik kazandırmıştır. Günümüzde Avrupa'nın birçok ülkesinde, özellikle Almanya, İngiltere, İsveç'te ve ülkemizde son yıllarda yayılan punk modasını benimseyen gençler de yıllardan beri sürüp gelen gençlik akımlarının yeni bir görünümünü oluşturmuştur. Yanları ustura ile kazınmış, ortaları saç kremi ya da vezelin sürülerek dikleştirilmiş boyalı saçlı bu gençler, saldırgan davranışları, alkolü ve esrarı düşkünlükleriyle Batı toplumları için önemi gün geçtikçe artan bir sorun durumuna gelmiştir. Punk modasının öncülüğünü yapan kimi Alman gence giydikleri tişörtler üzerine elle boyanmış kırık bir gamal haç yapıp bir daha asla yazarak yabancı düşmanlığını benimsediklerini belirtmelerine ve kendilerini insan haklarının savunucusu olarak göstermeye çalışmalarına karşın, bugün içinde yaşadıkları toplumlarda saldırgan özellikleriyle tanınan bu gençlik akımı olarak kabul edilmişlerdir. Üzeri demir parçalarıyla bezenmiş meşin ceketleri, ellerinde taşıdıkları demir sopaları ve zincirlerle punk modasını benimseyen gençlik akımlarından ayrılanlar, daha saldırgan nitelikleriyle heavy metal akımının içinde yer almışlardır. Yeraltı basınının olumsuz etkisi. Alkol ve madde alt kültürünün yayılmasında yeraltı basınının underground press büyük etkisi olmuştur. Bütün dünya ülkelerine kolayca giren, yayılan yeraltı basınının ürünleri, bir yandan gençler içinde yaşadıkları kültürün, toplumun alışılagelmiş kalıplarına ve değer yargılarına karşı başkaldırıya kışkırtırken, öte yandan madde kullanımının başkaldırıyı güçlendirdiği, bireysel ve toplumsal değişimi ve gelişmeyi sağladığı görüşünü işlemektedir. Birleşmiş Milletler'in yayınladığı bir rapora göre, yeraltı basınını izleyenlerin çoğunluğunu aileyle çatışması olan, aileye başkaldıran, kurulu düzene karşı çıkan gençler oluşturmaktadır. Kimi kez gençlerin geçerli ve haklı nedenlerle başlattıkları başkaldırma ve karşı çıkma eylemleri yeraltı basınının etkisi altında yozlaşarak alkol ve madde alt kültürünün yayılmasına, madde kullanımının artmasına yol açmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa ülkelerinde haklı gerekçelerle kurulu düzene ve savaşa karşı çıkan gençlerin yaptıkları gösterilere katılanların bir bölümünün yeraltı basınının etkisi altında alkol ve madde alt kültür içinde yer alması bu görüşü desteklemektedir. Bu durum haklı gerekçelerle kurulu düzene savaşı başkaldıran karşı çıkan gençlerin eylemlerinin toplumsal destekten yoksun kalmasına, yöneticiler tarafından bağımlıların, keşlerin, sarhoşların saçmalaması olarak kınanmasına yol açmıştır. Bu çelişki Saç adlı müzikal oyun, bu oyunun sinemaya aktarılarak yapılan filmler ortaya koymuştur. İlk kez 1972 yılında İstanbul'da özel bir tiyatro tarafından sahneye konulan 1980'li-1990'lı yıllarda en son olarak 1997 yılında ünlü yönetmenler ve oyuncular tarafından sinemaya aktarılan Hair müzikalinde savaşla ilgili tek bir kare bile gösterilmeden içinde yaşadıkları toplum düzenine ve savaşa karşı çıkan gençlerin sıcak arkadaşlık, dostluk, ilgi ve sevgi ilişkisi, dayanışması çarpıcı biçimde şiirsel bir dille anlatılıyor. Ancak içlerinde alkol ve madde kullananların bulunması yüzünden gençlerin dansla, müzikle simgeledikleri baş kaldırıları, karşı çıkışları toplum ve yöneticiler tarafından eleştiriliyor, kınanıyor, küçük görülüyor. Gençler ne istediğini bilmeyen başıboş serseriler olarak değerlendiriliyor, vatana ihanette suçlanıyor. İlk Yeraltı gazetesi, Kasabanın Sesi. Yeraltı basınının ilk örneği ya da ürünü 1955 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Greenwich Village kentinde yayınlanan Kasabanın Sesi, The Village Voice gazetesidir. 1-2 yıl içinde gazetenin baskı sayısı artmış, kentlerde de milyonlara ulaşan alıcısı olmuştur. 1964 yılında Los Angeles'ta Los Angeles Özgür Basın adıyla Kasabanın Sesi gazetesine bağlı, benzer içerikli ikinci bir gazete yayınlanmaya başlamış, baskı sayısı kısa sürede milyona ulaşmıştır. Bunu 1967 yılında San Francisco'da yayınlanan San Francisco Kehaneti ve diğerleri izlemiştir. Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri ve birçok Avrupa ülkesinde bu tür yeraltı basınının yayını olan dergilerin, gazetelerin, kitapların sayısı 1000'i geçmiş, ayrıca bağımsız basına bağlı yüzlerce yayın olduğu saptanmıştır. Yeraltı yayınları, Yeraltı Basın Sendikası adı altında örgütlenip toplanmış, ürünlerini bütün dünya ülkelerine ve ülkemizi düzenli biçimde kolayca tek elden yaymak olanağını elde etmiştir. Daha önce belirttiğim gibi yeraltı basınında işlerinden temel görüş, bir yandan gençlerin toplumdan gelen bütün baskılara, etkilere karşın kurulu düzene baş kaldırmasını, karşı çıkmasını düşüncede ve cinsel yaşantıda olabildiğince özgür ve bağımsız davranışı sağlamak, öte yandan baş kaldırmanın, karşı çıkışın, özgürlüğün simgesi olarak alkol ve madde kullanımını kışkırtmaktır. Esrar ve marihuana alın, gerçeği görün, LSD alın, kendinizi yaşayın, tanıyın. 1967 yılında San Francisco Kehaneti adlı yeraltı gazetesinde yazar Monroe, "Esrar al ve gör, LSD al ve var ol" başlığı altında yayınladığı bir yazıda Amerikan argosunda çay sözcüğünün esrar marihuana anlamında kullanıldığını hatırlatarak şunları yazmıştır. Amerika'da savaş isteyenler çay içmezler. Yüz binlerce insanı ölüme sürüklerler. Barış çocukları esrar ve marihuana içer. Yalnızca 3-5 kişinin ekonomik ya da politik çıkarı uğruna savaşmaya karşı çıkar. Yaptığım araştırmalar sırasında marihuana ile ilgili birçok belge, rapor, yayın gözden geçirdim. Bunlarda marihuananın alkol ya da sigaradan daha zararlı olduğunu gösteren bulgulara rastlamadım. Marihuana ve esrar alın, gerçeği görün. LSD alın, böylece aklınızı sınırlayan düzenin bütün baskılarından kurtulun. Kendinizin ve dünyanın varoluşunu kavramaya çalışın. Kendinizi düşünmeyin, kendinizi yaşayın. Olduğu gibi gerçek biçimde tanıyın kendinizi. 1971 yılında Yeraltı Basın Sendikası tarafından bütün dünyaya dağıtılan Hoffman'ın yazdığı Bu Kitabı Çal adlı kitapta kendi marihuananı kendin üret sloganıyla Hint kenevirinin yetiştirilmesi, marihuana yapımı anlatılmış, uyuşturucu maddelerin alım satımının yasa dışı olduğu hatırlatılarak güvenlik güçlerine yakalanmadan bu maddelerin kullanımına, taşınmasına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmiştir. Hoffman, esrar ve marihuana ile devrim arasında bağlantı kurmuş, bu maddelerle bilinç ve düşüncede yapılan devrimi bir güç olarak eyleme dönüştürmek gereklidir. Bu yapılamazsa her şey boşa harcanmış demektir diye yazmıştır. Hippilik bir din anlayışı ve yaşam biçimidir. 1970'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Rod Bronstein Hippie, El Kitabı adlı bir kitap yayınlayarak hippilerin yaşantısını anlatmış, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının hippie yaşantısının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtmiş, onların Altın Kollu Adam romanının kahramanı gibi kullandıkları maddelerle içinde yaşadıkları dünyadan soyutlanmayı başaran güçlü insanlar olduklarını vurgulamıştır. Ruth Bronstein, Kitabında ayrıca İpiler'in erken Hristiyanlık, Budizm, Amerika Kızılderililerinin dinsel inançlarının karışımı bir din anlayışı olduğunu, her türlü sanat dalıyla ilgilendiklerini, cinsel özgürlüğü savunduklarını anlatmış, çeşitli bitkilerden ve maddelerden uyuşturucu ve uyarıcı madde yapımının yöntemlerini açıklamış, yaşamı sürdürmek için gerekli önerilerde bulunmuştur. Günümüzde yeraltı basının dışında romanlarında alkol ve madde alt kültür yaşantısını işleyen birçok romancı vardır. Bunlardan bir bölümü bu kültürü benimseyerek uyuşturucu madde kullanmış, kendi yaşantılarını romanlaştırmış, bir bölümü alkol ve madde kullanımını doğal saymış, hatta övmüş ve savunmuş, bir bölümü de bu alt kültüre karşı çıkmış, savaş açmıştır. Alkol ve madde bağımlılığının alt kültürünün yol açtığı bireysel ve toplumsal çöküntü ve yozlaşmayı işlemiştir. Bu tür kitapları okuyanlar kişilik yapısına ve kültürüne göre olumlu ya da olumsuz olarak etkilenmiştir. Çıplak öğle yemeği ve şeytan virüsü. William Burroughs'in ilk baskısı 1962 yılında yapılan ve günümüze dek çok kez basılan Çıplak Öğle Yemeği, The Naked Lunch adlı roman, yazarın kişisel yaşantısını, deneyi ve gözlemlerini yansıtan, madde alt kültürünü anlatan önemli örneklerden biridir. Yapıta ilişkin olarak Daily Mail gazetesinde Kenneth Elp şu eleştiriyi yapıyor. Olağanüstü ve yok edici, acayip ve korkunç, görünmesi gerekli ve iğrenç. Gecenin sonunda yazılmış gerçek bir günlük. İnsanın ruhunun derinliklerinde ve karanlıklar içinde kalan bölümünün öyküsü. Ulye sesi andırıyor. İnsanın içini karşısındaki perdeyi yansıtıyor, korkunç bir durum. Evrene kötü, acı, soğuk ve karamsar açıdan bakış. Burroughs bu yapıtında bağımlılığı süresindeki yaşantılarını anlatıyor. William Burroughs romanın giriş bölümünde şunları yazıyor. 15 yıldan beri kısaca junk denilen bu tür maddelere ve ilaçlara bağımlıyım. Maddenin adı afyondur. Demorol'den parfüma kadar sentetik afyon içeren bütün ilaçlardır. Afyonu türlü biçimlerde kullandım. Morfin, eroin, deloidit, ökodal, pantopan, dikodit, diosan, demoral, dolafin, parfüm. Afyonu yedim, içtim, kokladım. Sigarayla içtim, deri altına, kas ve damar içine yaptım. Hatta fitil olarak da kullandım. İğne önemli değil. Diğer kullanım biçimleri de aynı etkiyi veriyor. Tek bir sonuç, tutsaklık. Ben afyon ve afyon türevlerine şeytan virüsü adını verdim. Gereksinim duyulduğunda şeytanla yüz yüze geliyorsunuz. O yönetiyor artık sizi. Denetim olanaksız. Artık bu virüsün yarattığı hastalığın içindesiniz. Bütünüyle bir tutsaklık. Başka biçimde davranma olanağı yok. Bir salgın hastalığa yakalanmış gibi oluyor insan, kurtuluş yok. Ya da var ama çok güç yok gibi. Afyon virüsü toplum sağlığı açısından önemli bir sorun. Bu kitabımda ben bu virüsün yol açtığı hastalığı anlatmaya çalışacağım. Sonuç olarak şunu söylemenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Afyonun yarattığı dünyada olağanüstü bir şey olmuyor. Sonuç kocaman bir sıfır. Aşağıya bak ve iyice gör. Afyonlu yoldan yürüyüp geldin, bir daha aynı yola geri dönme. Bu kötü, karanlık, sonu olmayan bir yoldur. Young, insan bilinciyle baş edemezken. Günümüzde etkisi süren halüsinojen madde alt kültürüne ilişkin inançlara karşı çıkan bilimsel görüşler vardır. 1954 yılında bir akıl hastanesinde hastaların LSD ve meskalin etkisi altında gördükleri dinsel içerikli sanrıları ve arketipleri, evrensel ortak imgeler inceleyen rahip Victor White'ın bunları açıklaması ve yorumlanması için Young'tan yardım istemesi üzerine 10 Nisan 1954 tarihinde rahibe gönderdiği mektubunda Young şöyle diyor. Asıl sorun bilinç dışını bilmek, onu tanımak değil. İş bununla bitmiyor. Tersine burada başlıyor. Tümüyle bilinçsiz durumdayken ortak bilinci biraz olsun tanımak insanın içini ferahlatır. Ne var ki bilginin fazlası onun için tehlikelidir. Çünkü insan bunu bilinçteki karşıtıyla dengelemeyi bilmemektedir. Aldous Huxley'in düştüğü yanılgı işte burada. Efendisinden ruhları çağırmayı öğrenen ama onları geri göndermeyi beceremeyen Zauberlerling'in rolünü oynadığından habersiz. Çağımızın içine düştüğü yanılgı burada. Yeni şeyler bulup ortaya çıkarmayı yeterli görüyoruz. Ne var ki daha fazla bilgi edinmekle ahlakımızda da bu yeni şeylere uygun bir gelişmenin yer alması gerekeceğini düşünmüyoruz. Japonya, Kalkuta ve Saskatchewan'ın gökdelenlerinde dolaşan radyoaktif bulutlar atmosferin gittikçe zehirlenmekte olduğunu gösteriyor. LSD deneylerinin sonuçlarını bana bildirirseniz sevinirim. Ruh hekimlerinin oynayacakları yeni bir zehir ele geçirmiş olmaları, en ufak bir sorumluluk bilgisi ya da duygusu taşımamaları korkunç bir şey. Tıpkı bir cerrahın hastanın karnını deştikten sonra hastayı olduğu gibi bırakıvermesi gibi bir şey bu. İnsan bilinç dışı içerikleri öğrendikçe onlarla baş etmesini de bilmelidir. Umarım hekimler karınlarını meskalinle, tanrılar armağanı O alkoliyle tıka basa doldururlar da görürler günlerini. İnsan bilinciyle baş etmiş değil. Bilinç dışından daha fazlasını niye beklemeli? 35 yıldır bilinç dışını tanımaya çalışıyorum ve tüm çabam onunla baş etmek için yollar ve araçlar edinmeye yönelik. Alt kültür argosu. Her alt kültürde kullanılan maddeler için özel deyimler, sözcükler türetilmiş, alkol ve madde argosu, jargon, başka bir deyişle alt kültür dili yaratılmıştır. Bir toplumda ya da ülkede alkol ve madde kullanımının süresi uzadıkça, alt kültür yayıldıkça, alt kültür dili zenginleşmiş, renklenmiş, simgesel derinlik kazanmıştır. Ayrıca kullanılan maddelerin her alt kültüre özgü kullanım biçimi, yolu, yöntemi oluşmuştur. İnsanlık tarihi boyunca bütün toplumlarda yaygın olarak kullanılan, kullanım toplumsal nitelik kazanmış olan, toplumun kültürü içinde yer alan alkol, çay, kahve, sigara gibi maddelerin kullanımı alt kültür olmaktan çıkmış olduğundan bunlarla ilgili özel bir alt kültür dilinden söz edilmesi imkansızdır. Bilindiği gibi bir maddenin kullanımı ilk kez hangi toplumda, ülkede başlamışsa kullanılan maddeyle ilgili deyimler ve sözcükler o ülkenin dilinde adlandırılmış başka toplumlara, ülkelere aynı biçimde yayılmıştır. Başka bir deyişle alt kültür dili maddelerin kaynağı ve yayılışına ilişkin temel verilerin başında yer alır. Bu bölümde bazı maddelerin başka ülkelerde ve ülkemizdeki alt kültür dilinden ve kullanım biçimlerinden örnekler vermek istiyorum. Esrarın kullanım biçimleri. Ülkemizde geleneksel esrar alt kültürü içinde esrarlı sigara sarma ve doğma biçimde esrar tütünle karıştırılıp sigara kağıdına sarılarak içilir. Esrarla karıştırılan tütün tek sigara kağıdına sarılırsa tek kağıtlı, çift sigara kağıdına sarılırsa çift kağıtlı adı verilmiştir. Ayrıca özel ağızlık pipo çubukla da esrar içildiği gibi ülkemizde kabak ve nargile içinde kullanılmıştır. Ülkemizde yakın ve Orta Doğu ülkelerinde Hint kenevirinin yaprak ve çiçeklerinden ya da doğrudan doğruya esrardan yapılan şurupların çeşitli içkiler özellikle rakı ve şarapla son yıllarda cin, vodka ve viski ile karıştırılıp içilmesi, lokum ve hamur tatlılarıyla birlikte yenilmesi, cuk adı verilen esrar macununun tatlı içinde konuklara sunulması esrar alt kültürü içinde yer almıştır. Esrar için dünyanın değişik kıtalarında bulunan ulusların aynı anlama gelen değişik sözcükler kullanmış olmaları, bu maddenin insanlık tarihi boyunca ne denli yaygın olarak kullanılıp benimsediğinin kanıtıdır. Türkçe'de çoğu kez haşiş sözcüğüyle haşhaş karıştırılır. Haşiş, Hint kenevirinden elde edilen etkili madde olup esrarla eş anlamlı olarak kullanılır. Daha önce de tanımladığımız gibi haşhaş gelincikler türünden bir bitki olup kapsüllerinden afyon sütü ve afyon elde edilir. Ayrıca halk arasında esrara cuk, dem, duman, gubar, keyif, mal, nefes, yeşil zehir adları da verilmiştir. Divan edebiyatında Acemce'nin etkisi altında beng olarak kullanılmıştır. Türk argosunda esrar.